Ayrım 2.
Necati Bey Caddesi'nin tam yanı başında çıldırtan sükunetiyle duran Kumlular Sokağı'nın yarım yüzyıllık ağaçları, yapraklarının hışırtısıyla sanki hep Cemal Süreyya'nın bir şiirini fısıldar. Ayıcılar geçti, affedilmemiş insanlar geçti. Şehirler taş yürekliydi, şarkısı beyaz. İnsanların büyük rüyaları vardı. İnsanlar bir ölümle öldüler ki, sevgiler arasında şaşırıp, bir unuttular ki deme gitsin. Ben olanca kuvvetimle halatlara asılıyorum, nafile. Ben ayrı düşmüşüm bir kere, ayrı düşmüşüm insanlardan. Bu yıldız tutmaz mavilikte, ne deniz ne köpük kâr eder bana. Akıllı durmamız için giderek pek fazla gerekçemiz kalmıyor artık. İnsan bozuk paralarda bozgunsa, yenilmişse, şimdi bilekleri kesik bir intiharsa yaşam, hiç değilse ağız tadıyla delirmek için gece 24.00 sonrası Kumlular Sokağı'nda bir şişe ucuz şarap edinip şiir okumak en akıllıca delilik olacaktır. Bu arada yanınızdan geçebilecek affedilmemiş insanları da aldırmayın. Bırakınız geçsinler. Ülkemi sevmeme yardım edin. Biz kurbandık. Apoletleri, cüzdanları ve mevkileri büyük ama beyinleri küçük insanların çevrelediği bir atmosferde gözlerimizi dünyaya açtığımızda ağlayışımız bile mutsuzluğa bir itirazdı. Büyüyüp neyin ne olup olmadığını anlamaya çalışırken bizim yoksulluğumuza, yoksulluğumuzun ise bize küfrettiği gereğiyle irkildik. Yazgılarımızın başucuna çöreklenmiş bezirganlar, düşlerimize ulaşmamızın, gençliklerimize, aşklarımıza yarışmamızın, bütün olanaklarını daha doğduğumuz günlerde gasp etmişlerdi. Onlar vahşi kahkahalarıyla insanın emeği ve onurunun hanesine zar atıyorlardı. Zarlarındaki hep yek bizdik. Çünkü kurbandık. Kurbandık. Dünyaya gelmek ya da gelmemek konusunda tercih hakkımızı kullanamadık. Aslında doğmadan önce hepimiz spermdeki olasılık kadardık. O olasılıkla doğmak ya da doğmamak üzere daha analarımızın rahminde yalnızdık. Sonra bize bir ev, bir kent, bir sokak verdiler. Çakılıp kalın dediler. Ebeveynlerimizi seçebilmek konusunda da bir tercihimiz yoktu. Sonra dayılar, amcalar, halalar, muhtarlar, mühürler, müdürler verdiler. İyi geçinin dediler. Bir süre pa durup ayaklarımızın üstünde tutuk adımlarla yürümeye başladığımızda ilk önce Kur'an, cinlerin ekmeğin bizi nasıl çarpacaklarını, sünnetçilerin ve iğneci amcaların nasıl cız yapacaklarını dinledik. İtiraz hakkımız yoktu çünkü konuşamıyorduk. Oyun çağına geldiğimizde üzerimizde tek tip bir elbiseyle çaresiz okul yollarına dizildik. Eli sopalı öğretmenlerden ve mahalle çocuklarından dayak yiyerek hayatın hep gerili tetik bir savunmayı korumak olduğunu öğrendiğimizde daha 7-8 yaşlarındaydık. Ne elimizi assak günah, ne konuşsak ayıp, ne istesek yasaktı. İlk ve orta öğretimde tam 11 yıl o sınavdan bu sınava terli yarış atları gibi koşuşturmaktan imanımız gevredi. Pedagoji bilmeyen haşmetli öğretmenlerin sopaların uçlarında duran yazgılarımıza saf ve korkulu çocuk gözlerimizle bakmak ve susmak dışında hiçbir seçeneğimiz yoktu. Çünkü kurbandık. Tanrı'yla ve dualarla tanıştırılmamızla birlikte içimizdeki erdemlerden çok korkularımız büyüdü. Her an Tanrı katının herhangi bir birimi, bir peygamberi, meleği ya da cinler, şeytanlar tarafından çarpılabilirdik. Bu nedenle uyumaya çalışırken bildiğimiz, ezberlediğimiz bütün duaları her gece Allah Baba'ya yalvararak okuduk, bize bir kötülük yapmamasını tavanlara çakılmış gözlerimizle rica ettik. Çünkü bütün kötülüklerin de ancak ondan gelebileceği öğretilmişti bize. Birileri ancak okula gidilerek adam olunabileceğini söyledikçe kalça kemiklerimizi sızlatan o tahta sıralarda midemizin açlık gurultularını dinleyerek saniyeleri saya saya teneffüs zillerini bekledik. Ama Kaptan Swing'in köpeği Puik'le, Zagor'un Chico'su, Texas'ın Tommy ve kaynakçısı ile gönül bağımızı illegal sürdürmeye de ahdetmiştik. Kara tahtadaki matematik ve fizik formüllerinin çocuk yüreklerimizi karartan görüntüsünün orta yerinde Tom Mix'in gizliden sevdiği albayın kızı Suzy'nin örgülü saçları ve çilli yüzünün silüeti, dersi dinlemediğimiz için kulak memelerimizin çekiştirilmesine kesinlikle değerdi. Adam olabilmek için upuzun okul yollarına giden otobüslerin bilet paralarını haftalar boyu metalik görmeyen ceplerimize indirip soğuk kış günleri yaya da olsa okulumuza sağ salim vardık. Öğretmenlerimiz sınıfa girince ayağa kalkmakta ve mutluluğun Türk olmaktan gelen bir şey olduğunu anlatan anımızı okumakta bir kusur etmedik. Etmedik ama bunlara rağmen 11 yıl okul sıralarında habire çekiştirilen kulak memelerimizin aşağıya sarkmışlığını bir ömür beraberimizde taşımaya yazgılı kaldık. Kurbandık. Adam olabilmek ve o lanet olası diplomaları alabilmek için tam 11 yıl dayak yedim. Babamın hortum ve deri terlikleri, öğretmenlerim ise kalın sopaları ve kırılmayan cetvelleri tercih ediyorlardı. Onlar döverken mutlu ve huzurluydular. Çünkü adam olabilmem için geleneksel görevlerini yerine getiriyorlardı. Lise son sınıfa başladığımda bana hiç de babam öğretmenlerim gibi davranmayan ve dövmeye niyetli gibi görünmeyen devrimci abilerin derneklerine gidip gelmeye başlamıştım. Yaşıtlarıymışım gibi davranıyorlardı. Yanındıklarını bir an için düşünmesinler diye dudakların arasına cigara iliştirip kaşlarımı yetişkinler gibi çatmaya başladığımda henüz 15 yaşındaydım. Liseyi bitirir bitirmez sevinçle bütün okul kitaplarımı yakıp diplomamı kapıp çığlıklar atarak sırtımda yediğin dayakların sızılarıyla sarkmış kulak memeleri de alıp evden çıktım. Tam o devrimci abilerin biri de ben olacakken tutuklandım. Bu kez nezarette Mehmetçilerden bir hafta geberesiye falaka yemekte kısmetim. Sonra çıktım ama çok geçmeden yine içeri. Dışarı içeri ve 12 Eylül tam içeri. Orada kaldık. Dışarısı gökteki yıldızlar kadar uzaktı artık. Cezaevinde ise babaların öğretmenlerin kıymetini bilmek gerekir diyenleri can havliyle anladım. Çünkü onlar hiç değilse döverken öldürmüyor ya da sakat bırakmıyor, sadece mor renkli desenler çiziyorlardı. Avuçlarımızın coplanmaktan kan toplayıp patladığı gecelerde gördüğüm rüyalarda babamın merhametli hortumlarını ve öğretmenlerimin kibar cetvellerini özlemle anıyordum. Cezaevinden çıkınca bir fiske daha yemeye tahammülüm yoktu. Artık 21 yaşındaydım ve kendime bir daha dövdürmemeye yemin ettim. Daha sonraki günlerde vatan kurtarmak üzere cevren ve hileyle askerlik şubesine teslim edilip canım taburuma vardığımda ne göreyim? Yeni gelenler dışında bütün askerlerin elleri sopalıydı. Dövmek için düpedüz adam arıyorlardı ve esas duruş aç leğen avcunu dediklerinde cinnet geçirdim. Emre itaatsizlikten 14 gün hücre cezası aldım. Zagor mahlaslı manyak bir astubaya ellerimi açmadığım için de kağıthane deresinin kıyısını bir ağaca kelepçelerle bağlanıp aç, susuz, cigarasız 48 saat kaldım. Sonra ceviz sopasını rastgele savuran tabur komutanının sopasını tutup vuramazsın dediğim için üste mukavemet suçundan 46 gün yattım ve Kasımpaşa Askeri Mahkemesi'nde yargılandım. Bu yüzden askerliğimi tam 90 gün geç bitirebildim. Şimdi 34 yaşındayım. O büyüklerden ve babamdan uzun yıllar nefret ettim. İstedikleri gibi bir adam olmadım. Yıllar geçtikçe onları taşıdığım nefret sadece bir acımaya dönüştü. Çünkü onlar birer zavallıydılar. Biz onlardan korkuyorduk, onlar ise insan olmaktan. Alabilmek için kamyonlar dolusu dayak yiyip nice acılara katlandım. Diplomam ise bugüne kadar hiçbir işe yaramadı. Özel sektörde birçok işte çalıştım. Yöneticilikler yaptım. Haber ajanslarında, yerel yönetimlerde müdürlükler yaptım. Hırslı ve başarılıydım. Kimse benden diploma istemedi. Diplomalarım albümümün arkasında katlayıp bıraktığım yerde tam 18 yıldır öylece duruyorlar. Şimdi de sözüm üniversiteliler de dahil yeni kuşaklaradır. Arkadaşlar, okullardan diploma değil, kişilik almaya ya da kişilik teslim etmemeye çalışın. Gerekirse diplomanızı yırtın ama kişiliğinizi asla. Diplomalarınız benimkiler gibi tam 18 yıl hiçbir işe yaramayabilir. Ama kişiliğinizi korursanız eğer, inanın onunla çok şey yapabilirsiniz. Ben ise hala küçüklerimi seviyor ama büyüklerimi sayamıyorum. Artık varlığımı onların varlığına armağan etmek gibi bir niyetle taşımıyorum. Bana bu acıları yaşatan ülkemi ve sorumsuz büyüklerimi sevmeme yardım edin. Önerileriniz varsa lütfen iletin. İnsanlığın gönlündeki Leyla'lar ölüyor mu? Büyüdükçe kirlenen bütün çocuklara ve Başak Aydın Alp'e. Leyla hiç de güzel değilmiş. Mecnun'a sormuşlar. O kadar eziyet bunun için miydi? Mecnun yanıtlamış. Hayır, gönlümdeki Leyla içindi. Herkesin gönlünde bir Leyla var. Günümüz insanının yazgısı biraz da gönlündeki meçhul Leyla'yı bulamamak olmalı. Üstelik herkes bir başkasını seviyor ve büyük çoğunluk kendisini sevene aşık değil. Sokrat, benim tek bilgim var, o da aşktır derken günümüz insanın büyük oranının en son bilgisi aşk şimdi. Etle tırnağın ayrışması gibi doğadan koparılan insan, metropollerin geniş caddelerinde bir uğultu ummanına akıp giderken aşk da doğasına yabancılaşıyor. Aşkın şeffaflığına, temizliğine, aşkın doğasından başka her şey karılınca metalaşan aşk özünden yalıtılıyor. Bu yüzden nice yanılsamanın ve cinsel tercihin adı yine aşk olarak aramızda dolaşıyor. Adı dolaşıyor ama kendisi pek ortalıkta görünmüyor. Şiddetin örselediği çocukların onulmaz yaralarını hasta ilişkilere taşımak için insanlar yine de Leyla'larını hummalı bir arayışla bekliyorlar. İnsanımız koşullu seviyor. Oysa aşk koşulsuz sevebilmektir. Aşk programlanıyor. Bu da doğasına aykırıdır. O programlanmaz. Gelir, bulur ve git diyemezsiniz. Benim istediğim gibi biri olursan seni sevebilirim gibi mantıklarla aşk pazarlığa yatırılıyor. Halbuki aşk pazarlık konusu edilmeyecek belki de ilk insani erdemdir. Aşk sevgiliyi nasılsa öyle sevebilmektir. Öncelikle aşkın öznesiyle gerçek bir özdeşleşmeyi benzemekte arıyoruz. Oysa herkesin tek kişilik demokratik özerk cumhuriyet olabildiği sağlıklı kişiliklerde soluk alabilir aşk. Benzeriyle ancak iyi dost olabilir insan. Üstelik aşklar değil, en çok da dostluklar kalıcıdır. Aşk benzememektir. Gerçek aşk tutkudur. Tutku yıkıcıdır. Acı çekmeyi koşulsuz göze almaktır aşk. Şimdilerde hafta sonu eğlenceler için aşık olunuyor. Mutlu olmak için. Oysa ki mutluluk diye bir şey yoktur yaşamda. Olsa olsa mutlu anlar olabilir insan ömründe. Bizdeki aşk anlayışında öncelikle sahiplenme ve mülkiyet duyguları öne çıkıyor. Bu da kavuşma ile ifade buluyor. Oysa ki çoğu zaman kavuşulan andır ayrılık. Bu yüzden aşk her zaman kavuşmak değil, gerektiğinde bırakıp gitmesini bilmek oluyor. Albert Camus, bir şey elde edildiğinde yitirilmiştir diyor. Aşk kişiliğin harcıdır, acıyla başlar ve çoğu kez acı çekerek o ilişkiyi tüketirsiniz. Yaralanır ve yaralarsınız. Bazen sevginiz mağlup gelir, yenilmesini de bilmektir aşk. Şimdi kimileri tahakküm ve fezli kazanmak için öne atılıyor, sürmüyor ve bu nedenle nice ilişki yatakta bitiyor. Aşk tenhalığı severken metropol aşkları merkezi caddelerde, kafelerde, barlarda kümeleniyor. Herkes birbirinin vitrini. Barların loş ışıkları arasında gecenin ilerleyen saatleri alkol ve parfüm kokusunun baş döndürücülüğü eşliğinde fısıldanan sevgi sözcükleri sadece cinselliği kışkırtıyor. Sonra sevgisiz, dağınık, terli yataklardan geriye tanımsız bir öfke ve bir yalnızlık duygusu kalıyor. Rousseau, gerçek aşk bağlılıkların en temizidir diyor. Şimdi görünmekte ki aşk adına toplumumuzda nice kirlilikler yaşanıyor. Aşk her geçen gün mevzi kaybederek biraz daha ihanete uğruyor. Gerçek aşkın Leyla'nın kendisine de gereksinimi yoktur aslında. Herkes kendi sevgisini sever. Gerçek aşkın ne adını koymaya, ne alkole, ne parfüm kokularıyla kışkırtılmaya, ne de etiketlere, cüzdan şişkinliklerine, pazarlıklarda galibiyet histerilerine, av avcı oyunlarına ve ille de mutluluk arayışına gereksinimi yoktur. Bu yüzden böyle bir toplumsal, sosyal ve kültürel ortamda ve böylesi bir şiddet toplumunda aşkta sağduyuyu arayanlar şimdi yapayalnız birer Don Kişot'tur. Çevremizdeki ilişkilere eleştirel gözle bakalım ve resmi nikahlarla devlet tarafından yaptırım altına alınmış evliliklerde aynı yatağı paylaşan eşlerin bile birbirlerine çok kez yalan söylediği bir atmosferde insanın gönlündeki Leyla'lar ölüyor mu diye sormakta gecikmeyelim. Bazı tekneler limanlara bağlıdır. Biz ey denizin hırçın yanı. Bazı tekneler limanlara bağlıyken ve o saat denizin hırçın yanını dehşetle özlerken, birileri Muş-Tatvan yolunda güllere ve devlete inanırken veya Kurtuluş Parkı'nda akşamken, birileri de gravatlı hademeler şehri Ankara'da küp şeklinde özenle kesilmiş yapıların bir yerinde bu satırları yazarken, üstelik düş senetleri tufanlardan önce de sonra da hep alıcı bulurken, ajandamı aldığım bir not. Omuzların üzerine katolik bir kafa yerleştiremeyeceklerini anlayınca hiç değilse protestan olan kafasını kestiler, diyor. Yaşamak kaburgasının altında et parçası değil, yürek taşıyabilenlerin harcıdır. Ama yürek taşımanın da bir bedeli olur her zaman. Otoriteler çok anlamlı bularak ajandama aldığım bu notun tartışılmazlığını, Akdeniz'de dallarda yeşil, ham limonların rengi usulca sarıya çalarken bile doğrulamaya devam ediyorlardı. Örneğin binbaşı Cem Ersever'in kafasını değiştiremeyeceklerini anlayınca kestiler. Ersever, hain olmakla kahraman olmak arasındaki kulvarları hayli zorlamış sayılıyordu. Failine göre o bir haindi. Ne ki benim dinimden veya dinsizliğimden de sayılmadığı bir dönem Kürtlerin cellatlarından biri olmayı üstlendiği için bana göre de o bir haindi. Otorite hegemonyasını yadsıyanı, eleştirel bakanı, kendisine yaslanıp çıkarlarına ters düşerek mevzi edinmek isteyeni silip geçiyor. Otoritenin doğası bu. Tahammülü ve şefkati yok. Olup biten her şey, organizmasında onu var kılan her hücre, otoritenin gerçekleşme faktörlerinden olmak zorunda. Bu yüzden bazı tekneler bazı limanlara bağlıdır. Biz ey denizin hırçın yanı. Ya bağlı olmayanlar, ya denizin hırçın yanında seyreden cüret, güç odaklarının ve siyasal mevzilenmelerin hiyerarşilerinin uzağına düştüğü için başı ezilesi midir? Hegemonyaların, otoritelerin ezici çoğunluğunda o bir siyasal itik midir? Birey olmanın canhıraş çığlığı mıdır yoksa? Bu nedir? Eline sermaye ya da silah alan güç odaklarının insanları köleliğe ya da ölümlere ihale edildiği şu dünyada denizlerin hırçın yanında seyreden cüreti seviyorum. Yani limanlara bağlı o uysal, o kaptan kumandası bekleyen icazetli teknelere değil. Bu nedenle de kendimi ideolojilerin din gibi algılanan boyutlarından, doğmalardan yalıttıkça kimilerine göre bir siyasi kayıp sayılıyorum. Kolektif çalışmalarda insan doğasının zaaflarıyla didişmek kanımca ayrı bir beceridir. Çoğu kez iyi bir oyuncu olmayı gerektirir, herkese hoş tutmak, herkese göre iyi olmak olsa olsa politikacıların maharetidir. Çünkü cami ile kilisenin ortası yoktur. Ben piri için yorgan yakan ve hayatla, ilişkilerle köprülerini hep bir anda atanım. Kendimi tek kişilik demokratik özel cumhuriyet ilan edeli beri istikamet burnum diki tam yol ileri bir hırçınlıktır benimki. Kendime kendimin dışında kimse icazet vermesin isterim. Bu anlamda artık bir ajitatör, bir örgütleyici, bir militan olmamakla birlikte bir şair yazar olarak elbette benim de siyasal tercihlerim doğrularım vardır. Hele sonuçta tarafsızlık da bir tarafa çıkıyorsa olmalıdır da. Bu anlamda bazı tekneler limanlara bağlıyken denizin hırçın yanında seyreden cüret ille de bir siyasi kayıp olarak nitelenemez. Bu satırları İzmir Gazeteciler Cemiyeti lokalinde bir söyleşimde bazı izleyicilerin partili yazar kavramı hakkında sorularından esinlenerek yazıyorum. Fransız yazar ve sinemacı Marguerite Duras'ın yazdıklarını hep severek okuduğum gibi şu sözlerinde yıllardır kendi kendime yineler dururum. Bana göre siyasal kayıp her şeyden önce kişinin kendini kaybetmemesidir. Tatlılığı kadar öfkesini de, sevme yetisi kadar nefret etme yetisini de, nefretini kaybetmemesidir. Ölçülüğü kadar dikkatsizliği de, tedbir kadar aşırılığı da, çılgınlığı, saflığı, cesareti kadar korkaklığını da, her şeye karşısında duyduğu güven kadar kapıldığı dehşeti de, gözyaşları kadar sevincin de elden bırakmamasıdır. Bugün Türkiye solu irili ufaklı onlarca hizipli ayrışmış. Hangisine gitseniz o grubun dışındaki bütün gruplarla kavga etmeniz gerekecek. Oysa ki parti bildirileri yazmakla yazarların çok ayrı durduğu yerde, eğer ki birileri bu ülkede devrim yapacaksa ve yazarları siyasal safların dışında olmakla itham edecekse, yazarların da o devrime katkısı, nicele katkısıyla en az olanlarınki kadar olacaktır. Müsterih olsunlar. Bana göre yalnız devrimle ilgili durumlar, duruşlar değil, üstelik bütün insanlık halleri bize göredir. Bir şeylere gözlerimizi fal taşı gibi aralarken, bir şeylere de inadına sırtımız dönük durduğumuz günleri anılarda bıraktık. Artık hayatı kendi bütünselliği içinde, bütün cephelerinden kucaklamaya çalışmamız kaçınılmaz. Bazı tekneler limanlara bağlıyken ve Kurtuluş Parkı'nda bir uçurum akşamken, denizlerin hırçın yanında seyreden cürete selam. Bu yazıyı yazarken bir ara mola verdim. Kalkıp evime yakın sayılan Kurtuluş Parkı'na gittim, soluklandım. Dönüşümde bu yazımın partili yazar kavramına herhangi bir açıklık getirmediğini, yazımın böyle bir işlev üstlenmediğini ve bu konuya mutlaka açıklık getirmek gibi bir görevimin de olmadığını düşünerek yazımın finalini yapmaya karar verdim. Bu bir finaldir. Şimdi bazı tekneler hala limanlara bağlıdır ve Kurtuluş Parkı'nda bu benim düştüğüm bir uçurum akşamdır. Daha çağıldarken içimde hırçın yanıyla denizler, acaba neden bana Kurtuluş Parkı'na gitme dediler, acaba neden? Dipnot: Kurtuluş Parkı oldukça büyük ve geceleri ıssız, karanlıktır. Bir dönem orada bazı cinayetler işlenmiş, bu nedenle bana oraya gitme demişler. Anamın rüyalarını susturdum. Ruh bilim rüyaları uykuda beliren imge olarak tanımlıyor. Kimileri de usun denetiminden yoksun olduğu için rüyayı delilikle kıyaslamışlardır. Mistik inanışlarda özellikle aydınlanma dönemine kadar bireylerin ve toplumların yaşamlarında çok önemli bir işlev üstlenen rüyalar, Freud'a göre de çocukluk dünyalarımızın bir yansımasıdır. Tanrı'ya inananların evreninde ise rüyayı sadıka, tanrısal ilhamın bir ürünü veya ondan gelen bir vahidir. Kuramlara ulu orta abanmayı en az sizler kadar ben de sevmiyorum. Zaten ilgilisi neredeyse bütün gazetelerin dağıttığı ansiklopedilere bakarak daha çok ayrıntı edinebilir.